Ayrım 11.
Protestolar sadece Türk milletine duyurulmak için memleket dahilinde münhasır kalmamış, dünya kamuoyu da bu konuda mümkün mertebe aydınlatılmaya çalışılmış ve Türk milletine reva görülen haksız muameleler hür dünya milletlerine duyurulmaya çalışılmıştır. Özellikle İslam ülkelerini durumdan haberdar etmek için bu tecavüz, Saltanat-ı Osmaniye'den ziyade makam-ı hilafette hürriyet ve istiklallerinin istinadgahı yeganesini gören bütün alemi İslam'a racidir sözleriyle bu hareketin bütün Müslümanlara yöneltilmiş olduğunu tekit eden bir beyanname yayınlanmıştı. Dipnot 138 ATTB Cilt 4 Sayfa 258-259 Ayrıca Telgraf'ın orijinali hali elimizdedir. Bir taraftan tepkiler ve protestolar devam ederken diğer taraftan da millet tarafından salahiyeti fevkaladeyi haiz bir meclisin Ankara'da içtimaya daveti ve dağılmış olan mebusandan Ankara'ya geleceklerin dahi bu meclise iştirak ettirilmesi zaruri görülmüştür denilerek Ankara'da meclisin toplanacağı 19.3.1920 tarihli tamimle ilan edilmiş, hatta seçimler hakkında da açıklamalarda bulunulmuştu. Dipnot 139 HTV'de sayı 13 vesika 337 ATTB cilt 4 sayfa 259-261. Bu kararın isabetli olduğu Yozgat mebusu İsmail Fazıl Paşa, Ali Fuat Cebesoy'un babası, Meclisi Mebusan Reisi Celalettin Arif Bey, Kırşehir Mebusu Rıza Bey, daha önce adı geçen Kuvayi Milliye Kumandanlarından Keskin Rıza Bey ve Saruhan Mebusu Reşit Beyler, Çerkez Ethem'in kardeşi tarafından Ankara'ya bildirilmiş, bilahare Anadolu'ya geçerek meclise de iştirak etmişlerdir. Dipnot 140 GATSEB TİHA Dosya 9 Klasör 298 Fihrist 3. Aynı şekilde tutuklanmadan kurtulan mebuslar ile milli mücadeleyi destekleyen bazı kimseler küçük gruplar halinde Üsküdar Jandarma Karakolu ve Özbekler Tekkesi'nin büyük yardımlarıyla Anadolu'ya geçiyorlar, çeşitli zorluk ve zahmetlerden sonra Ankara'ya ulaşıyorlardı. Ankara'ya ilk gelenlerin arasında yukarıda zikredilenlerden başka milletvekili olarak Yunus Nadi, Abalıoğlu, Necati ve Zihni Beyler, diğer yandan Halide Edip Adıvar ile kocası Doktor Adnan Adıvar da vardı. Dipnot 141 Geniş bilgi için bakınız HTV'de sayı 23 Vesikano 603 Yunus Nadi Ankara'nın ilk günleri İstanbul 1955 sayfa 30-42 Halide Edip Adıvar Türk'ün ateşle imtihanı İstanbul 1962 65-66 Ankara'ya gelen bir başka grupta Kastamonu mebusu Yusuf Kemal Tengirşek, Sinop mebusu Rıza Nur Bey, Konya mebusu Hoca Vehbi ve Eskişehir mebusu Abdullah Azmi Efendilerden müteşekkildi. Dipnot 142 Yusuf Kemal Tengirşenk Vatan Hizmetinde Ankara 1981 sayfa 143-138 Meclis açılmadan önce gelen mebuslar arasında Sivas mebusu Bekir Sami Bey ile Antalya mebusu Hamdullah Supi Bey de vardı. Dipnot 143 ATTB cilt 4 sayfa 290 Ankara'da meclisin açılması için gerekli hazırlıklar ve çalışmalar yapılırken seçimlerin de tamamlanması için gayret ediliyordu. 19.3.1920 tarihli tamimde belirtildiği üzere her livadan 5 kişi mebus olarak seçilecekti. Ankara vilayetinin livaları olan Çorum, Kırşehir ve Yozgat'ta ayrı ayrı seçimler üyeler belirlenirken Ankara'da da Milli Meclise Aza seçiminin 31.3.336-1920 tarihinde bittiği 20. Kolordu Kumandanlığı aracılığıyla duyurulmuştu. Dipnot 144 GATSEB-TİHA Dosya 9 Klasör 298 Fihrist 154 Böylece Mustafa Kemal Paşa, Ali Fuat Paşa, Beynamlı Hacı Mustafa Efendi, Müderris, Kınacızade Şakir Bey ve Hacı Bayram Şeyhi Şemsettin Efendi Ankara'dan mebus seçilmişler. Daha sonra da İstanbul'dan Mebusan Meclisi'nden gelen Ankara mebusları Hacı Atıf Efendi, Ömer Mümtaz, Çayırlıoğlu Hilmi Beyler ve Ahmet Rüstem de Ankara temsilcisi olarak Milli Meclis'e katılmışlardı. Dipnot 145 Goloğlu 3. Meşrutiyet Sayfa 322-23 ve 345 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılacağı gün 21 Nisan 1920 tarihli bir telgrafla Binen Nihil Kerim Allah'ın izniyle Nisan'ın 23. Cuma günü Cuma namazını mütakip Ankara'da Büyük Millet Meclisi küşat edilecektir sözleriyle duyurulmuştu. Dipnot 146, HTV'de sayı 14, Vesikano 363. Aynı zamanda açılacak meclisin milli ve dini yönden önemini belirten yazıların mahalli vilayet gazetelerinde birer nüsha-i mahsusa ile bu hadise-i fevkaladeyi tesit etmeleri, kutlamaları, vilayet, müstakil livalar ve kolordu komutanlıklarına tamim edilmişti. Dipnot 147, HTV'de sayı 19, Vesikano 491. Bilindiği üzere 23 Nisan 1920 Cuma günü Hacı Bayram Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra yapılan büyük bir dini merasimle açılmıştır. Ancak bazı milletvekillerinin meclise iştirak etmeleri, bilhassa Mebusan Meclisi'nden gelecekler çeşitli sebeplerden dolayı geciktiğinden meclise katılmalar açılıştan sonra da devam etmiş, öyle ki sonradan meclise iştirak eden milletvekillerine Büyük Millet Meclisi'ni teşkil eden azaya Mebusan Müsülli tahsisat itasına karar verildiği bildirilerek maddi olarak da destek sağlanmıştı. Dipnot 148. TBMM Gizli Celse Zabıtları Cilt 1 3. Baskı Ankara 1985 sayfa 30. 3. Ankaralıların Büyük Millet Meclisi'nin açılmasında yardımları. Ankaralıların meclis binasının eksikliklerinin giderilmesi ve toplantıya hazır hale getirilmesinde önemli yardımları olmuştur. Büyük Millet Meclisi olarak kullanılmasına karar verilen bina, 1. Dünya Savaşı sırasında 1916 yılında İttihat ve Terakki Kulübü olarak yapımına başlanmış ancak savaş sona erdiği zaman inşaat hala bitmemişti. Kapı ve pencereler takılmış ve inşaatın büyük bir kısmının tamamlanmış olmasına rağmen çatı ve iç kısımlarda eksiklikler vardı. İlk muhafız olayı kumandanı olan İyi Hakkı Tekçe, bizzat Mustafa Kemal Paşa'nın eksikliklerin tamamlanması için emir verdiğini ve bina hakkında şu açıklamalarda bulunduğunu anlatır. 1916'da Ankara'ya gelen Enver Paşa'mız burada bir İttihat Terakki Kulübü yapılmasını emretmiş, sanki şehrin her şeyi tamamlanmış da kulüp eksikmiş gibi ama yine Allah razı olsun yapılmış, yapılmıştır ki bak işimize yaradı. Mimar Hasip Bey tarafından yapılmış olan bu bina Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakışacak nitelikte Türk üslubunda. Biz el koyduğumuz zaman henüz ikmal edilmemiş, kiremitleri bile döşenmemişti. Kalenin öbür tarafından Ulucanlar denen bir mahalle var, orada yapılmakta olan İlkokul için gelen Marsilya kiremitlerini burada kullandık. Yanlara yetmedi. Durumu gören iyi yürekli Ankaralılar evlerinden kucak kucak taşıyarak onu da örttüler. Dipnot 149. Anlatan General İsmail Hakkı Tekçe. General İsmail Hakkı Tekçe'nin anıları. Günaydın. 12 Kasım 1977. Bu binanın meclis olarak kullanılmasına 21 Mart 1920 gününden önce karar verildiğini, Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin karar defterindeki 47 numaralı karardaki şu ifadelerden açıkça anlıyoruz. İstasyon Caddesi'ndeki kulüp binasının Sıva Badana tamirinde 21 Mart 1336 tarihinden 23 Mart 1336 tarihine kadar çalışan usta ve amelelerin istihkakları olan 1200 kuruşla 50 kıyı kreç esmanı bedeli olan 600 kuruş ki ceman 1800 kuruşun Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti veznesinden tesfiye ve tediyesine karar verildi. 6 imza. Dipnot 150. N.H. Ulu Hemşehrimiz Atatürk sayfa 279. Ayrıca şu noktayı da belirtmek gerekir ki söz konusu binanın eksikliklerinin tamamlanmasında ve hazır hale getirilmesinde Ankaralıların maddi olarak gerçekten çok büyük yardımları olduğu görülmektedir. Şöyle ki bahsedilen cemiyetin karar defterindeki 26 Mart 1336-1920 tarihli 45 no'lu karardan 27 Nisan 1336 tarihli 54 no'lu karara kadar olan 52 numaralı karar hariç 9 adet kararın tamamı Meclisi Fevkalade binasının inşaatı, tamiratı ve eksikliklerin giderilmesi için para olarak yapılan yardımların miktarı hakkındadır. Bunların tamamı O tarihlerde para birimi değeri kuruş olarak ve ölçülerinde hiç de azımsanmayacak bir miktar olan 5068 lira 506.800 kuruştur. Dipnot 151. Ulu aynı eser sayfa 279-281. Ayrıca meclis binasının hazırlanmasında kazaların da bizzat yardımda bulunduklarını ve her kazaya belli miktar para tahsis edildiğini, mesela Keskin'e 100 lira, Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Reisi M. Rıfat Efendi'nin Keskin Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti İdaresi'ne gönderdiği 1-4-1336 tarihli telgraftan anlamak mümkündür. Dipnot 152. Telgrafın aslı bizde Mahmuz'dur. Ankaralıların meclisin açılması için söz konusu binaya harcanmak için yapılan yardımlardan başka, şehre gelen kimselere de yardımda bulunduğunu mezkur cemiyetin 57 numaralı kararındaki şu cümlelerden hareketle söyleyebiliriz. Ahaliden tahsil olunan ihaneden, erbabı ihtiyaca ve bazı müdafaa-i milliye efradına verilip mahsubu icra kılınan ve 12 senet muhteviyatı olan 89.200 kuruşun heyeti merkeziye veznesinden sarfına karar verildi. Dipnot 153. Bir de Ankara'ya doğrudan bağlı kazalar olmamalarına rağmen Mucur, Kırşehir Livası'na bağlı ve İskilip, Çorum Livası'na bağlı kazaların müdafaa-i hukuk cemiyetleri, Meclisi Fevkalade binasının ikmali ve inşaat masraflarına katkıda bulunmak için para yardımında bulunmuşlardı. Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin Makbuzat ve Masarifat defterinin gelir kısmında 16.5.36.1920 tarihinde Mucur'dan 30 bin kuruş, İskilip Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nden 8.6.36 tarihli makbuzat ile 24.067 kuruş, 20 parayı Ankara'ya gönderdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca BMM'nin ilk açıldığı günlerde mecliste çalışacak, katiplik yapacak kimselerin bulunmasında güçlük çekildiğine dikkat edilirse, işlerin yürütülmesinde okul talebelerinin dahi çalışması Ankaralıların milli davaya bir hizmeti olarak değerlendirilebilir. Dipnot 154. Hıfzı ve Veli Dedeoğlu AGE sayfa 34-38, Vehbi Koç, AGE, sayfa 33. Keza söz konusu yardımların meclis açıldıktan sonra da 12 Ağustos 1920 tarihine kadar resmi olarak devam ettiğini Ankara Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin hesap defterindeki kayıtlardan anlamaktayız. Ancak elbette bu yardımlar belirtilen tarihte tamamen kesilmiş değildir. Zira milli mücadele süresince Ankaralılar tarafından zaman zaman maddi yardımların yapılmasına devam edildiği anlatılmaktadır. Hatırlarım, gece hiç bilinmeyen ve şimdiye kadar isimleri, hizmetleri duyulmayan insanlar faytonlarla ziyaretine gittiler Mustafa Kemal Paşa'ya. Şimdiye kadar açıklanmadı çünkü Ankaralılar gösterişi sevmezler. Milli mücadele için büyükçe bir ağırlık bıraktılar. Nasıl ağırlık? Heybeyle para bıraktılar. Milli mücadele için. Dipnot 155. Haftanın sohbeti. Tercüman 29 Eylül 1985 Pazar. Anlatan Hayri Helvacıoğlu. Ayrıca görüştüğümüz o günleri yaşamış Ankaralılar Sayın Fuat Börekçi ve Bahri Kınacı da bu hususu teyit edici bilgiler vermişlerdir. Bu durumun yeni Türkiye Devleti'nin para meselesini sağlam esaslara bağlandığı ve gelir giderin bir bütçe gibi düzenli olarak tespit edilip uygulamaya koyduğu zamana kadar devam ettiğini de söylersek mübalağa etmemiş oluruz. Hülasa, bütün bu yardımların değerini anlamak için o tarihlerde maddi yönlerden çekilen sıkıntılar, bunların giderilmesindeki zorluklar, memleketin o günlerdeki genel durumu ve yapılan yardımların para biriminin değeri göz önüne getirilerek bir karşılaştırmanın ve kıyaslamanın yapılması, Ankaralıların yaptıkları yardımlarda ne kadar cömert davrandıkları ve fedakarlıkta bulunduklarını daha iyi anlatacak ve durum hakiki veçhesiyle gözler önüne serilecektir. 4. Ankara'dan yayınlanan fetvanın milli birliği sağlamadaki önemi. Başta Ankara Müftüsü Mehmet Rıfat Börekçi Efendi olmak üzere Ankara uleması tarafından hazırlanan ve Anadolu'daki pek çok müftü tarafından imzalanan fetvanın önemini anlatmadan önce, bu fetvanın hazırlanmasına sebep olan olaylara kısaca temas etmek uygun olacaktır. Bilindiği gibi İstanbul'da kurulan hükümetlerin çoğu Anadolu'da başlatılan milli hareketi tasvip etmiyorlar, bilhassa damat Ferit Paşa'nın kurduğu hükümetler döneminde Kuvayi Milliye aleyhindeki faaliyetler daha da şiddetleniyordu. Son olarak Salih Paşa hükümeti 5 Nisan 1920'de düşmüş, onun yerine tekrar Ferit Paşa hükümeti 4. kez kurulmuştu. Damat Ferit Paşa sadrazam olduktan sonra Anadolu Birliği'ni içten yıkmak için de her türlü tezhire başvuruyordu. Dipnot 156. Celal Bayar, Atatürk'ten Hatıralar, İstanbul 1955, sayfa 43. Bu mevzuda çeşitli fetvalar yayınlanmıştı. Öyle ki bu fetvalara fazla itibar edilmeyince muhtevası daha şiddetli olan, hatta bu suretle Bugat ile Anadolu'daki isyancılar muhabere hakkında sadir olan Emri Sultaniye itaat etmeyen Müslümanlara ceza tehdidinde bulunan fetvalar yayınlanmıştı. Dipnot 157. Bayar AGE sayfa 44-46. İşte bunların en tesirlisi, en önemlisi ve Anadolu'daki milli hareket için en tehlikelisi 11 Nisan 1920 günü Şeyhülislam Dürrizade Abdullah imzasıyla yayınlananı oldu. Dipnot 158. Fetvanın aslı için bakınız Takvim-i Vekayi 11 Nisan 1336 numara 3824, Peyami Sabah 11 Nisan 1336 numara 493. Bu fetvanın nasıl yayınlandığını özetlemeden evvel bugünkü dille tamamını vermemiz konunun önemini biraz daha aydınlatacaktır. Alem nizamının sebebi olan İslam halifesi Allahu Teala onun hilafetini kıyamet gününe kadar devam ettirsin. Hazretlerinin idaresi altında bulunan İslam beldelerinde bazı kötü şahıslar aralarında sözleşerek ve birleşerek ve kendilerine reisler seçerek padişahın sadık tebaasını hileler ve tezvirler ile kandırmaya ve yoldan çıkarmaya padişahın yüksek emirleri olmadan ahaliden asker toplamaya kalkışıp görünüşte askere iyaşe ve teçhiz bahanesiyle ve hakikatte mal toplama sevdasıyla şer-i şerif ve padişahın emirlerine aykırı olarak bir takım garamat ve vergiler koyup ve tevzi ederek çeşitli tazyik ve işkencelerle halkın mallarını ve eşyasını zorla yağmalamak ve bu veçhiyle Allah'ın kullarına zulmü itiyat ettiren ve suç işlemeye cesaret ettiren memaliki mahrusaya hücum ile tahrip, yerle bir etmek, padişahın sadık tebaalarından nice masum kimseleri, katl ve masum kanlarını döktükleri, müminlerin emiri olan padişah emrinde bulunan bazı ilmi, askeri ve mülki memurları, kendi başlarına azıl ve kendi hempalarını tayin, hilafet merkeziyle memleketin ulaştırma, nakil ve haberleşme yollarını kesmek, devlet tarafından verilen emirlerin yapılmasını men etmek, hükümet merkezini memleketin diğer yerlerinden ayırmak suretiyle halifelik otoritesini kırmak ve zayıflatmak maksadıyla yüksek halifelik makamına ihanet etmekle, imama itaatten dışarı kalmakla, devlet-i aliyenin nizam ve intizamını ve bölgenin asayişini bozmak için yalan ve uydurma sözler yaymak ile halkı fitneye sevk ve ortalığı birbirine katmakta oldukları görülmekte ve doğruluğu meydana çıkmış olan adı geçen reisleriyle avaneleri ve onlara bağlı olan kimseler asiler olup dağılmaları hakkında çıkmış olan yüksek emirden sonra hala inat ve fesatlarında ısrar ederler ise adı geçen kimselerin kötülüklerinden şehirleri temizlemek, şer ve zararlarından halkı, kulları kurtarmak vacip olup fekatülü elleti tebgi hatta tefi'e ila emrillah ayeti kerimesi gereğince öldürülmeleri ve gerekirse onlarla savaşmak meşru ve farz olur mu? Beyan buyrula. El cevap, Allahu Teala bilir ki olur. Dipnot 159. Hucurat Suresi, ayet 9. Eğer müminlerden iki topluluk birbiriyle savaşırsa aralarını düzeltiniz. Eğer biri diğeri üzerine saldırırsa saldıranlarla onlar Allah'ın buyruğuna dönmelerine kadar savaşınız. Kur'an-ı Kerim ve Türkçe anlamı meali 8. baskı Diyanet İşleri Başkanlığı yayını No 90 Ankara 1983 sayfa 515. Dürrizade Es Seyyid Abdullah Fakir tarafından yazıldı. Afa Anhüma. Böylece padişahın Osmanlı ülkesinde harp ve darbe kudretleri bulunan Müslümanların Adil Halifemiz Sultan Mehmet Vahidettin Han Hazretlerinin etrafında toplanıp bunlarla çarpışmak için vaki olan davet ve emrine icabet ve adı geçen asiler ile çarpışmaları vacip olur mu? Beyan buyrula. El cevap, Allahu Teala bilir ki olurlar. Aynı. Bu surette Halife-i Maşarünileh Hazretleri tarafından adı geçen asiler ile çarpışmaktan imtina ve firar eyleseler, büyük günaha girip, günahkar olup, dünyada şiddetli cezaya ve ahirette açıklı azaba müstahak olurlar mı? Beyan buyrula. El cevap, Allahu Teala bilir ki olurlar. Aynı. Bu surette halifenin askerlerinden olup da asileri öldürenler gazi ve asiler tarafından öldürülenler şehit ve şefaate nail olurlar mı? Beyan buyrula. El cevap, Allahu Teala bilir ki olurlar. Aynı. Bu surette asiler ile muharebe hakkında verilmiş olan padişahın emirlerine itaat etmeyen Müslümanlar günahkar ve şer'an cezalandırmaya müstahak olurlar mı? Beyan buyrula. El cevap, gerçeği Allahu Teala bilir ki olurlar. Dürrizade Es Seyyid Abdullah tarafından yazıldı. Afa Anhüma. Bu fetvanın bizzat padişahın, halifenin istek, arzu ve iradesiyle çıktığını iddia edenler olduğu gibi, buna karşı İngilizlerin baskı ve zorlamasıyla yayınlandığını ileri sürenler de vardır. Dipnot 160, Bayar AGE, sayfa 46, Kinross AGE, sayfa 334. Dipnot 161, Yunus Nadi, 1. BMM'nin Açılışı ve İsyanlar, İstanbul 1955, sayfa 39, Hayrettin Abidin, AGE, sayfa 43. Ancak bizce bu duruma yakından şahit olmuş, fetvanın hazırlandığı ortamda bulunmuş iki kişinin düşünceleri meseleye ışık tutacaktır. Konuyla ilgili olarak Reşit Bey, o tarihteki Damat Ferit Paşa hükümetinde Dahiliye Nazırı, İçişleri Bakanı ve Şura-yı Devlet Reisi Vekili şunları anlatmaktadır. Vaktiyle kendisinin umumi müfettişliğe Bağ Ferman-ı Ali, Anadolu'ya gönderdiği Mustafa Kemal Paşa'ya fetva ile zapt etmeyi kurarak hot be hot kendi kendine Hareket-i Milliye aleyhinde sipariş etmiş olduğu fetvayı Şeyhülislam kendisine Sadrazam Damat Ferit Paşa'ya tevdi etti.